Ayrım 33, Hastane, Arthur Hailey, sayfa 399. Mike Saddles yerinden kalktı ateşle ve büyük bir canlılıkla konuşarak hastane odasını arşınlamaya koyuldu. Ama gülünç bu, saçma, gerekli değil, yapmayacağım. Benim için senden rica ettiğim için yap sevgilim. Vivian genç çocuğun yüzünü görebilecek şekilde yer değiştirdi yatakta. Ama senin için değil Vivian, 4. sınıf bir romanda okuduğum saçma ve sersemce bir düşünce bu sadece. Mike sevgilim, öfkelendiğin zaman seni ne kadar seviyorum. Kızıl saçlarına öyle güzel gidiyor ki. Saddles'a sevgiyle gülümsedi ve ilk kez kafası devamlı düşündüğü şeylerden uzaklaştı. Bana söz ver. Yine ne var? Öfkesi hala geçmemiş, cevabı da pek kısa olmuştu. Evlendiğimizde zaman zaman gerçek öfke nöbetlerine tutulacağına söz ver. Gerçek öfke nöbetlerine. Barışmanın sevincini tatmak için doya doya kavga edebilelim böylece birbirimizle. Mike pek alınmış gibi cevap verdi. Önceki kadar garip bir istek bu. İnsanın aklını oynatması gerekir. Hem senden uzaklaşmamı istediğim bir sıra evlenmemizden söz etmen neye yarar? Sadece bir hafta Mike, sevgilim, bir hafta fazla değil. Hayır, genç kız üsteledi. Beni dinle hayatım, rica ediyorum. Gel şuraya otur ve yalvarırım dinle. Mike bir an duraladı, sonra istemeyerek iskemlesini yatağa yaklaştırdı. Vivian başını yastığa bıraktı. Yanağını dayayıp yandan ona sevgiyle baktı, gülümsedi ve elini uzattı. Öfkesi uçup giden Mike hafifçe tuttu bu eli. İçinde belli belirsiz, tedirgin edici bir kuşku izlenimi kalmıştı. Vivian ameliyattan çıkalı 4 gün oluyordu. Durumu da gitgide düzelmekteydi. Yara rahatça ve memnunluk verici bir şekilde kabuk bağlamaktaydı. Yerel bir acı, önüne geçilmez bir ağrı devam ediyordu. Ama ilk 2 günün can çekiştiren sancıları durulmuştu. Lucy Granger da Vivian'ın onayını alarak ilk ve en korkunç dönemi atlatmasını sağlayan demerol iğnelerini kesmişti. Vivian'ın dayanılmaz bulduğu bir tek şey vardı, hiç beklemediği bir şey. Kesilen bacağın ucundaki günlerdir yerinde olmayan ayak. Amansızca inanılmaz bir şekilde kendini hissettiriyordu. Kurnaz, şeytanca bir inatla kaşınıyor, kendini unutturmuyordu. Onu kaşıyamamak devamlı bir işkenceydi. Önceleri ayağını kaşımak için elini yorganın altına götürmüş ya da diğer ayağının tabanına sürtmeye kalkmıştı. Ardından acınacak bir hafiflikle bacağının kesilmediğini düşünmüştü. Delili de sol ayağının bezdirici bir şekilde kaşınıp durmasıydı. Ancak Lucy Granger kolu ya da bacağı kesilen pek çok kişinin aynı şeyi duyduklarını ve bu kaşınmanın zamanla kaybolacağını söylediğinde bacağının gerçekten kesilmiş olduğunu anlamış ve kabullenmişti. Bir bakıma bunun kendisine artık normal gelmesi gerekliydi. Yine de rahatsızlığının doğaüstü denebilecek yanı onu hala büyük ölçüde etkiliyordu. Psikolojik yönden de gösterdiği gelişmeler iyiydi. Ameliyat öncesi Mike Saddles'ı çok etkileyen, sakin bir cesaretle durumunu kabullenmiş, şimdiye kadar da bu hali devam etmiş ve onu ayakta tutmuştu. Zaman zaman büyük umutsuzluk anları geçirdiği oluyordu hala ama devamlı değildi bu. Tekrarlanması ve süresi gitgide azalıyordu. Özellikle yalnız olduğu, gece hastanenin esrarlı sessizliğinde uyandığı, hiçbir varlığın, hiçbir insan sesinin gelip kendisini avutmadığı anlar kapılıyordu mutsuzluğa. Bütün yitirdiği şeyleri düşünüp acı acı ağlıyordu o zaman. Ama cesaretle üstesinden gelmeyi başarıyordu. Bu mücadeleleri ve zaferleri yakından tanıyan Lucy Granger hepsini biliyor ve yaranın kabuk bağlamasını çabuklaştırdığı için minnet duyuyordu genç kıza. Ama Vivian için gerçek sınav ilk şokun ardından olayların ve etkilerinin geleceği üzerindeki mutlak, derin anlamı açıkça ortaya çıktığında duygularıyla düşüncelerini geçirmek zorunda kalacağı zaman başlayacaktı. Bunu biliyordu. Bu an belki 6 ay, belki 1 yıl, belki daha kısa süre sonra gelecekti. Ama Lucy o zaman Vivian'ın karanlık bir umutsuzluk uçurumunu aşacağını ve bu uçurumdan artık kesin bir görüşle çıkacağını biliyordu. Bu kesin görüşün ne olacağını kimse önceden kestiremezdi çünkü çok şeye bağlıydı. Gelecekle ilgiliydi bu. Şimdilik ufuk oldukça aydınlık gibiydi. Ayrıca Lucy, Dr. Pearson'ın teşhis ettiği kemik sarkomunun bacak kesilmeden önce yol almış olabileceğinden, kurnazca ve tehlikeli bir şekilde bir yere, vücudunun henüz bilinmeyen bir yerine sızmış olabileceğinden haberliydi. Vivian da biliyordu bunu. Durum böyleyse ne 3 eyalet hastanesi ne tıp bilimi geçici tedbirlerin sağlayacağı rahatlık dışında Vivian için fazla bir şey yapamazdı. Ama daha sonra bu ihtimalin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak mümkün olacaktı. Şimdilik hastanın ve sinirlerinin rahatlığı yönünden kurtulmuş olabileceğini ve geleceğinin önünde uzanıp gittiğini kabul etmek, onu bu geleceğe hızla hazırlamak en iyisiydi. İyileşme başlangıcı Vivian'ın dış görünüşünden belli oluyordu. Ameliyattan dönüşünden bu yana ilk kez dudaklarını boyamış ve her zamanki yüzüne kavuşmuştu. Annesi erkenden gelip saçlarını yapmasına ve sırtına bir giysi geçirmesine yardım etmiş, Mike'ın bu konudaki sözleri o taptaze sevimliliğinin yeniden ortaya çıkmasını sağlamıştı. Vivian konuşurken Mike elinden tutmuş genç kıza bakıyordu. ''Emin olma, kendim için olduğu kadar senin için de emin olmak istediğimi anlamıyor musun sevgilim?'' ''Neden emin olmak istiyorsun?'' Mike'ın yanakları renkleniyordu. ''Beni gerçekten sevdiğinden'' dedi Vivian sakin sakin. ''Tabii ki seviyorum. Başka ne yaptım seni sevmekten başka?'' dedi canlılıkla. ''Yarım saatten beri evlenmemizi istediğimi, bu, yani bu iş olmadan önce verdiğimiz kararı değiştirmememizi istediğimi söylemekten başka ne yaptım? Annenle babam bile bunu onaylıyorlar. Onlar beni kabul ettiler. Neden sen istemiyorsun?''
''Seni kabul ediyorum, istiyorum Mike. Sevinçle ve şükranla, artık aramızda ne geçerse geçsin hiçbir şeyin eskisi gibi olabileceğine inanmıyorum.''
Sesi titredi ve kısıldı.
''Hiç olmazsa benim için.''
''Öyleyse neden?''
Vivian yalvardı. ''Rica ederim Mike, beni sonuna kadar dinle, söz verdin.''
Genç adam sabırsızlıkla konuştu. ''Devam et.''
''Ne söylersen söyle Mike, o ilk rastladığın genç kız değilim artık. Bir daha eski halime dönemem, asla.''
Tatlı ama güçlükle zapt ettiği heyecanlı bir sesle devam etti.
''Bunun için anlıyor musun, beni eski halimle değil de şimdiki halimle sevip sevmediğini bilmem gerek. Görmüyor musun sevgilim, hayatımızın geri kalan bölümünü birlikte geçireceksek benimle acıdığın için evlendiğin düşüncesine katlanamam. Ne şimdi ne de daha sonraları, hayır.'' ''Sözümü kesme, dinle. Böyle olacağına inanmadığını biliyorum. Aynı şeyi ben de yürekten dilerim. Ama iyi bir insansın sen Mike. Cömert ve anlık duyguların etkisinde hareket eden bir insansın. Kendi kendine bile kabul etmesen benimle bu nedenden ötürü evlenmen mümkün.''
''Seninle niçin evlendiğimi bilmediğimi mi ima etmeye kalkıyorsun?'' Vivian hep aynı tatlı sesle cevap verdi.
''Kim kendisini harekete geçiren gerçek nedenleri bilebilir?''
Mike genç kızın ellerini sevgiyle tuttu. Yüzünü Vivian'ın yüzüne yaklaştırarak konuştu. ''Ben seninle evlenmek istememin nedenlerini biliyorum. Seni sevdiğimi de biliyorum. Tam da olsan eksik de, dün, bugün, yarın. En ufak bir kuşku duymadan, en ufak bir art düşünceye saplanmadan, acımanın zerresine kapılmadan, gerektiğinden bir gün fazla bile beklemeden seninle evlenmek istediğimi de biliyorum.''
''Öyleyse benim için, beni sevdiğin için yap bunu. Bugünden tezi yok, hep hastanede olsan bile benden uzaklaş. Bir hafta geçmeden yanıma dönme, bütün bir 7 gün geçmeden.''
Mike'ın yüzüne bakıyor ve büyük bir iç rahatlığıyla konuşuyordu sanki.
''7 gün süreyle beni düşün, her şeyi düşün, ortak hayatımızı düşün. Bir sakatla nasıl ömür sürebileceğini düşün. Bir daha paylaşamayacağımız ve de paylaşabileceğimiz şeyleri düşün. Çocuklarımızı düşün, bu olayın onları ve dolaylı yoldan seni nasıl etkileyeceğini düşün. Her şeyi düşün Mike, olabilecek her şeyi. Sonra dikkatle, açık zihinle her şeyi tartıp beni görmeye, benimle konuşmaya, hala emin olup olmadığını bana söylemeye gel. Eminsen bir daha sana soru sormayacağıma yemin ediyorum.''
7 gün sevgilim, tüm hayatımızdan alınmış 7 gün çok değil.
Topu topu hepsi de bu kadar.
''Tanrım'' diye bağırdı Mike, ''ne inatçısın.
Biliyorum.
Vivian gülümsedi. Haydi evet mi? 4 güne evet, fazlasına değil. Vivian başını salladı. 6 diyelim, aşağı olmaz. 5'te karar kılalım, senin istediğin de olsun böylece.
Vivian duraladı, Mike devam etti.
Açıkçası yapabileceğim en iyi teklif bu. Genç kız ilk kez gülmeye koyuldu.
Kabul, bu andan başlayarak 5 tam gün.
Hayır, bu andan değil. Çıkmak için en az 10 dakika gerekli bana. Bir takım şeyleri yedeklemem gerekiyor. Benim gibi kanı sıcak bir genç için 5 gün ebediyetten farksızdır.
İskemlesini yatağa yaklaştırdı, kollarını uzattı. Zaman zaman hafif ve ihtiraslı uzun bir öpüşme oldu bu. Sonunda Vivian kendini kurtardı, yüzünü buruşturdu, içini çekti ve yatakta yeni bir duruş şekli aradı.
''Bir şey mi oldu?'' diye sordu Mike kuşkuyla.
Vivian başını salladı. ''Hayır, hayır, bir şey yok Mike. Bacağımı nereye koydular, kestikleri bacağı demek istedim.''
Sedans bir an şaşırmış göründü sonra. ''Patoloji bölümünde, bir buzdolabına herhalde.''
Vivian hafifçe ürperdi, derin bir soluk aldı. Ağır ağır soluğunu verdi, sonunda açıkladı.
''Mike sevgilim, yalvarıyorum sana, aşağı in ve kaşı şu ayağı.''
Sağlık kurulunun toplandığı oda tıklım tıklımdı. Acele bir toplantı yapıldığı haberi hemen hastaneye yayılmış, o gün hastanede acele işi olmayan doktorların gerek şehirdeki muayenehanelerine, gerekse evlerine haber verilmişti. Joe Pearson'ın görevinden alındığı ve hastaneden ayrıldığı haberi de aynı çabuklukta kulaktan kulağa dolaşmıştı. Sonra Pearson yanında hastane yöneticisi ve Coleman'la içeri girdiğinde durulmuştu. Kent O'Donnell uzun ceviz masanın öbür ucunda bekliyordu. Bütün alışılmış yüzler çevresindeydi. Sakalı her zamankinden hareketli olan Jill Bartlett, 2-3 ay önce hastanede çalışmaya başlayan genç operatör Roger Hilton'la konuşuyordu. John Marvin, Ding Dong Bell ve iri yarı Elvis Toynbee ile hararetli bir tartışmaya dalmış gibiydi. Sarı çizgili yemyeşil kravatıyla ilk bakışta dikkati çeken Bill Rufus ikinci sırada oturuyor, ilk sıradaki Doktor Harvey Chandler elle yazılmış notlarını okuyordu. Hastane genel kurmayından bir sürü kişi oradaydı. O'Donnell aralarında patoloji asistanı McNeil'i de fark etti. Yöneticinin yanında özel olarak çağrılan Mrs. Strogan, onun yanında da kadının kocaman ve titrek göğüslerini eleştiren gözlerle incelemekte olan Ernie Ruben oturuyordu. Charlie Dornberger alışılmış görünüşüyle toplantıda değildi. Hemen görevden çekilmek isteğini bildirmişti. Kapıya bir daha göz atan O'Donnell, Lucy Granger'ın içeri girdiğini gördü, bakışları karşılaştı ve Lucy hafifçe gülümsedi. Lucy'yi görmek ona artık bu işin çözümlenip halledildiğini, kendi geleceğiyle ilgili bir karar alması gerektiğini hatırlattı. Birden sabahtan beri dönesi bir kere bile düşünmediğini aklına geldi. Hastanedeki işleri onun varlığını bile kafasından silmişti. En az 1-2 gün bunun böyle gideceğini de biliyordu. Dönes'in mesleğinden sonra ikinci sıraya geçmeye nasıl tepki göstereceğini düşündü. Anlayabilecek miydi? Lucy'nin anladığı gibi anlayabilecek miydi? Bu düşünce ne kadar geçici olursa olsun onu rahatsız etti. Sanki bu karşılaştırma namussuzlukmuş gibi. Şimdilik başka şeylere kafa yormak daha doğru olurdu. Toplantı başlamalıydı. Sessizliği sağlamak için masaya vurdu. Sonra konuşmaların kesilmesini ve ayaktakilerin oturmalarını bekledi. Sakin, ölçülü bir sesle söze başladı. ''Baylar, bayanlar, sanırım hepimiz hastanede bir salgın çıkmasının olağanüstü bir şey olmadığını ve kamuoyunun öğrendiğinden çok daha fazlasına rastlandığını biliyoruz. Salgınlar diyebiliriz ki yaşamımızdaki rastlantılardan biridir. Bu duvarlar arasında barındırdığımız hastalıklar düşünülürse salgınların daha sık çıkmamasını şaşırtıcı bile bulabiliriz.'' Toplantıda hazır bulunanların hepsinin yüzü ona çevrilmişti. Bir an sustuktan sonra devam etti. Olayı küçümsemek niyetlisi değilim ama ölçüyü kaçırmamamız gerektiği görüşündeyim. Doktor Chandler, toplantıyı açma işini üzerinize alır mısınız lütfen?
O'Donnell yerine oturdu ve Chandler kalktı. Özetleyeyim önce dedi, notlarına bakıp salondakilere göz gezdirerek, hatta biraz da rol keserek.
Harvey çok memnun diye düşündü O'Donnell, dikkati çektiği için hep mutludur. Şimdiye kadarki durum bize 2 vaka ve 4 şüpheli olay olduğunu gösteriyor. Hepsi de hastanede görevli. Şimdiye kadar hastaların hiçbirine bulaşmamış olduğu için kendimizi mutlu saymalıyız. Vaka sayısı yüzünden hastanede tifo mikrobu taşıyan birinin bulunduğundan hepimiz eminiz sanırım. Herkes gibi ben de mutfakta görevli olanların uzun süredir muayene edilmemelerine şaştım aşağı yukarı. Bu sözler O'Donnell'ın hemen yerinden doğrulmasına yol açtı. Mümkün olduğu kadar kibarca özür dilerim doktor dedi. Buyurun. Chandler'ın sesi sözünün kesilmesinden memnun olmadığını açıkça ortaya koyuyordu. O'Donnell devam etti. Bu konuya daha sonra döneceğiz Harvey. Şimdilik bize durumu anlatsanız çok sevineceğiz. Karşısındakinin kendisine içerlediğini seziyordu. Hastane yöneticileri arasında Harvey Chandler, O'Donnell'la aynı düzeyde sayılabilirdi. Başına gelen bu işten de hiç hoşlanmamıştı. Hele uzun uzun konuşmayı ve bir kelimeyle yetinmesi mümkünken 3 kelime kullanmayı, kendini dinletmeyi çok sevdiği düşünülürse, homurdandı. Peki nasıl isterseniz ama... O'Donnell dostluklama kesinlikle teşekkür ederim dedi. Chandler bu konuyu daha sonra aramızda konuşuruz dercesine ona baktı. Kısa bir aradan sonra yeniden konuşmaya başladı. Tifo hastalığını bilmeyenlerin faydalanması için tifonun birkaç türü bulunduğunu ve günümüzde pek sık görülmediğini de belirteyim. İlk belirtileri kısaca sıralayacağım. Genellikle ateş çabuk yükselir, ürpertiler belirir, nabız yavaşlar. Kandaki ak yuvarların sayısı iyice azalır. Tabii deride çok belirgin küçük kırmızı lekeler ortaya çıkar. Ayrıca hasta belli belirsiz bir baş ağrısından, iştahsızlıktan ve bütün vücuttaki ağrılardan yakınacaktır. Bazı hastalar gündüzleri uyukladıklarını, geceleri de çırpınıp durduklarını söyleyeceklerdir. Genellikle tifo ile görülen bronşite ve de burun kanamalarına dikkat etmek gerekir. Bir de genellikle gerilen, şişen, hassaslaşan dala. Doktor Chandler oturdu, O'Donnell sordu. Bir şey sormak isteyen yok mu? Lucy Granger kalktı. Umarım aşı kampanyasının hazırlıklarına girişilmiştir. Tabii dedi Chandler, hastanedeki memurlar, doktorlar ve aşıya dayanabilecek haldeki hastalar aşılanacak. Mutfak için ne gibi bir tedbir alınacak? Bu soruyu soran da Bill Rufus'tu. İzin verirseniz dedi O'Donnell, bu konuya az sonra döneceğiz. Tıbbi konularda soru soracak var mı? Çevresine bakındı, sessiz ve olumsuzca sallanan başlar gördü. Güzel, şimdi patolojinin bu konuda söyleyeceklerini dinleyeceğiz. Sakin bir sesle konuştu Dr. Pearson. O ana kadar salonda dipten gelen gürültüler, iskemle çekilmeleri, ayak sesleri, masalar üzerinde yer değiştiren şeylerin tıkırtıları, alçak sesle konuşmalar işitilmişti. Ama şimdi ani bir sessizlik çöktü ve başlar merakla Joe Pearson'ın oturduğu masanın ortasına doğru çevrildi. Geldiğinden beri tek kelime söylememiş, hareketsiz oturmuş, bakışı uzaklara dalıp gitmişti. Bir kerelik yanan purosu ağzında değildi ve alameti farikasını yitirmiş izlenimi bırakıyordu salondakilerde. Adı söylendiği halde hala hareketsizdi. O'Donnell bekledi. Çağrısını tekrarlamak üzereydi ki Pearson canlandı. İskemlesi geriye itildi. Yaşlı doktor ayağa kalktı. Bakışları salonda masanın bir ucundan öbürüne dolaştı, döndü geldi ve başta oturan O'Donnell'a dikildi. Sağlık kurallarının gevşetilmesine karşı patolojik anatomi bölümü dikkatli davransaydı bu salgın çıkmazdı dedi. Benim bölümüm, dolayısıyla da ben sorumluyum bu ihmalden. Sessizlik devam ediyordu. Sanki tarih tekrarlanmaktaydı. Aynı salonda Joe Pearson sık sık diğerlerini yanlış yapmak ve teşhislerinde hataya düşmekle suçlamıştı. Şimdi ayakta duran kendisiydi. Hem savcı hem de sanık olan. O da ona sözünü kesmekle iyi edip etmeyeceğini düşündü. Sonra vazgeçti bundan. Pearson ağır ağır devam ediyordu. Suçun kimde olduğunu tespit ettikten sonra şimdi hastalığın yayılmasına engel olmamız gerekiyor. Masanın öbür ucunda tam karşısında oturan Harry Tomaselli'ye baktı. Hastane yöneticisi, bölüm şefleri ve ben hemen uygulanmaya başlanması gereken bir takım tedbirler aldık. Bunların neler olduğunu sizlere açıklayacağım. Pearson bekledi, yeniden konuşmaya başladığında sesi iyice güçlenmişti. O Donal'a bu birkaç saniye içinde yaşlı adam sanki yılların bir bölümüne atmış, eski haline, genç, ciddi, ateşli ve yetenekli bir doktor olduğu günlere dönmüş gibi geldi. O eski alaycılığı, salonda toplanan herkesin iyi bildiği, küçümsemenin sınırında dolaşan hali kaybolmuştu. Bunların yerini otorite, bilgi, yetenek, tartışmasız eşitlerine hitap ettiğini kabullenen kişinin samimiliği ve ustalığı alıyordu. İlk sorun neydi? Hastalığın kaynağını bulmak. Mutfakta çalışanların muayenesi 6 aydan beri yapılmadığı için yiyeceklerin hastalığa yol açtığını, dolayısıyla da araştırmalarımıza bu yönde başlamamız gerektiğini kabul etmek mantıklı. Dolayısıyla da hastanede son yemeğin verilmesinden önce mutfakta görevli herkesin muayeneden geçirilmiş olması şart. Kol kenarları tiftiklenmiş yün ceketinin cebinden saatini çıkardı ve masanın üzerine koydu. Şu sıra saat 2:15 geçiyor. Aşağı yukarı 2 saat 3 çeyrek vaktimiz var demektir. Bu süre içinde yemeklerin hazırlanmasına herhangi şekilde katılan görevlerin her biri eksiksiz bir muayeneden geçirilmelidir. Bazı kliniklerdeki boş salonlar hazırlanmış, kolaylıklar sağlanmıştır. Bütün stajyerler ve doktorların bu toplantıdan önce uyarıldığını öğrendim. Soran bakışı masada dolaştı ve ilgililerin olumlu baş işaretleriyle karşılandı. Peki, burada işimiz biter bitmez Doktor Coleman, Pierce'ın yanında oturan genç doktora baktı, hepinize belirli bir yerde görev verecek. Mrs. Strogan'ı işaret eden Pierce'ın devam etti. Mrs. Strogan bu konuyla ilgili herkesi toplayıp çeşitli yerlere dağıtmak için gerekeni yapıyor. İlgililer 2'şer kişilik gruplar halinde muayene edilecekleri salonlara gelecekler. Bu süre içinde 80 kişi gözden geçirilecek. Muayene ederken tifo mikrobunu taşıyan kişinin Dr. Chandler'ın sözünü ettiği belirtilerden hiçbirini göstermeyeceğini hatırdan çıkarmayın. Çünkü arz ettiği tehlikeden haberli olduğunu sanmıyorum. Demek ki çok daha eksiksiz ve dikkatli bir çalışma yapacağız. En ufak bir tereddütünüz olduğunda o kişiyi hemen görevden alacaksınız. Pearson düşünürmüş gibi sustu. O ana kadar hiç notlarına göz atmamıştı, devam etti. Tabii hepimiz dıştan yapılacak bir muayenenin durumu aydınlatmayacağını biliyoruz. Aradığımız kişiyi muayene sırasında bulmamız mümkün tabii ama pek emin değilim bundan. Herhalde muayeneler sona erer ermez işin büyük bölümü laboratuvarlarda tamamlanacak. Bütün muayene edilecekler en kısa zamanda gaytalarının tahlil edilmesi gerektiğini bilecek ve numuneler yarın sabah hastanede toplanacak. Dinleyiciler arasında gülümseyenler görüldü. Kabızlık bir özür olarak kabul edilmeyecektir. Bugünden incelenmek üzere verenler çıkarsa memnunlukla kabul edilecektir. Laboratuvarlar gerekli çalışmalar için şimdiden hazır durumdadır. Bu incelemeler 2, en fazla 3 günümüzü alabilir. Bir ses, o Donal Gilbartlett'in sesini tanır gibi oldu sakin sakin. 95 kişi dedi. Epey bok oluyor doğrusu. Bu kez kahkahalar bütün masayı kapladı. Pearson döndü ve gerçekten öyle diye cevap verdi. Ama elimizden geleni yapacağız. Sonra yerine oturdu. 33. ayrımın sonu. Sayfa 413.